Evet. Rabbi Sa bize sadece kendi sözlerle ders vermedi. Ama o 3,5 sene içinde değişik insanlarla karşılaştı. Değişik insanlarla karşılaştı. Ve o insanlara reaksiyası, tepkisi ve insanlar bu insanlara verdiği cevapları İsa Mesih'in bize çok büyük bir ders veriyor, değil mi? Bir kişiyle karşılaştığın zaman bir kişiye bakıyorsun, o insanlara nasıl davranıyor? Nasıl karşılık veriyor, değil mi? Ve o buna bakarken bu kişinin hakkında bir, bu karakter hakkında, kişiliği hakkında bir fikir edinebilirsin. İsa Mesih kiminle karşılaşmadı ki? Romalı bir yüzbaşı, halkın din önderleriyle, zengin bir genç adamla, babası ölmüş bir adamla, iş yapan balıkçılarla, hatta ufak kızanlarla, ufak çocuklarla bile. Ve birçok defa kadınlarla da karşılaştı. Ve mesela Samiriyeli bir kadın, zinada yakalanan bir kadın, onun ayaklarına parfüm süren bir kadın. Hatırlıyorsunuz bu olayları, değil mi? Bugün de iki kadınla tanışacağız. Ve bunlar kimdir? Meryem ve Marta. İkisinin hayatlarına, ikisinin yani durumlarına bakacağız. Ve İsa'nın onlara söylediği sözler bizi öğrenci olmak temasında çok büyük hakikatler gösteriyor. Bakacağız, ilk önce okuyoruz Luka İncil'inden bölüm 10 ayet 38-42'ye kadar. Olaya bakalım ne olmuş? Sesleyin güzel. Luka 10-38. Onlar yolculuk yaparken bir köye geldiler. Marta adında bir kadın da onu kendi evine misafir etti. Meryem adında bir kız kardeşi vardı. O da İsa'nın ayaklarının dibinde oturup onun sözlerine kulak verdi. Marta gene çok uğraştı hizmet etsin. Büyük bir telaş içindeydi. Sonra gelip dedi, Efendimiz bakın kız kardeşim beni yalnız bıraktı. Bütün işleri yalnız yapayım. Sen de ona hiç aldırmıyorsun. Söyle de bana yardım etsin. Rab ona cevap verip dedi, Marta Marta sen çok şeyler için kararlanıyorsun, kaygı çekiyorsun. Ama sadece bir şey lazım bize. Meryem daha iyisini seçti. Ve onu ondan hiç kimse almayacak. Tamam mı? Duydunuz. Ama şimdi bu olayı daha yakından bakalım. Oradaki durum ile tanışalım. Bir kişilerle tanışalım burada. O da yazıyor. Onlar. Kim onlar? İsa kendi öğrencilerle birlikte yolculuk yapardı. Tamam mı? Yolculuk yaparken bir köye geldiler. Ama demek en azından orada 13 kişi vardı. Belki daha fazla. Tekste sadece diyor bir köye geldiler ama biz çok iyi biliyoruz o hangi köydü. Bu köyün adı Betanya ve Yeruşalim'den aşağı yukarı 3 kilometre uzak. Demek yakın bir köy. Ve orada diyor iki kız kardeş geçiyor değil mi? Meryem ve Marta iki kız kardeş geçiyor. Ama biliyoruz onların da bir erkek kardeşi vardı ve onun adı Lazar. İsa bütün haneye çok yakınıydı. İsa onları severdi diyor. Üçüsünü hani... Değil mesela bir kadın ya da bir adamı daha fazla sevsin. Böyle bir sevgi değil. Bu hani bütün aileye karşı beslediği bir sevgi. Daha sonra bu haneye gene göreceğiz. O da nasıl? Lazar'ın ölümünden. Lazar'ın ölümünde. Ondan sonra İsa Mesih Lazar'ı, hani bu iki kız kardeşinin kardeşi mi, agası belli olmuyor, ölümden diriltiyor. Çok büyük, yani sanki Yuhanna İncil'inde İsa Mesih'in en büyük mucizesi olarak geçiyor. Evet. Şimdi önce bakalım Marta'ya. Önce Marta'ya, sonra Meryem'e bakalım. İsa Marta'ya bir şeyler söylüyor ve Meryem'e bir şeyler söylüyor. Meryem için bir şeyler söylüyor. Marta'nın durumu neydi? Bu da yazıyor, İsa'yı evine davet eden Marta'ydı. İsa'yı çağıran Marta'ydı. Gel bizim eve misafir ol. Niçin bunu yaptı? Ben sanıyorum, 100% emin değilim ama sanıyorum bunu yaptı önem kazanmak için. Yani İsa ile övünmek için. İsa tabii saygın bir misafir idi. İsa'yı yani misafir olarak evine getirmek çok büyük bir olay. Tamam mı? Mahallede onu daha çok sene sonra konuşacaklar. Biliyor musun? 10 sene önce bize kim geldi misafir olarak? Oho! Onunla övüneceğini daha 10 sene sonra. Mesela ne zaman İsa Zaka'yı çağırıyor? Hatırlıyorsunuz değil mi? İsa ne dedi? Sen evinde misafir olmam lazım bu gece. Aa, o inanamadı. Nasıl? Ne ya? Sen bana mı geleceksin? O kadar büyük bir şeref, o kadar büyük bir saygı. Tamam mı? İsa herkesin önünde o iğrenç günahkara yani çok büyük şeref gösterdi. Başka bir durumda daha önce İsa istedi bir Romalı yüzbaşının evine gitsin. Yüzbaşı, çok büyük bir asker, çok büyük bir subay. Tamam mı? O İsa'nın ayağına geldi, ondan rica etti hani hizmetçisine iyileştirsin. Ve İsa hemen hazırdır onun evine gitmeye. Ve o zaman bu kocaman Romalı yüzbaşı İsa'ya o kadar büyük bir saygı duyardı ki hayır ben layık değilim sen benim evime gelesin, benim çatımın altına gelesin. Aklımıza geliyor İbraniler 13 ayet 2. O da şöyle yazıyor, misafirleri kabul etmeyi unutmayın. Bizi konuşuyor. Misafirleri kabul etmeyi unutmayın. Eskiden çok kolaydı ama şimdi bugünlerde kim bırakacak misafiri güzel hani mebelleri bozsun. Böylelikle devam ediyoruz. Böylelikle kimi kişiler melekleri bile misafir ettiler. Nasıl bir şey bu? Ne zaman bu? Tabii ki kutsal kitabı bilen kişi hemen anlıyor. Bu da ne için söz konusu oluyor? Kim kimi misafir etti de en sonunda onlar melek çıktı. Bu tabii ki konuşuyor İbrahim için değil mi? İbrahim'in hayatında Yaratılış 18. bölümde şöyle bir olay görüyoruz. 18, 5, 8. Üç kişi öğlen sıcağında herkes uyuyor. Herkes uzanmış. Yani 40 derecede herkes gölge arıyor. Bu en yalın güneş altında üç kişi geliyor. Hani geçiyorlar ve misafir, yolcu. Misafir aslında yolcu demektir. Yolculuk yapıyorlar. Ve İbrahim'in yani yanına geliyorlar. O da hemen ayağa fırlayıp onları çağırıyor. Lütfen dinlenin azıcık. Misafir olun. Ve onlar gerçekten sonra üç melek çıktı. İkisi devam etti. Sodom kasabasında bir tanesi İbrahim'le birlikte kaldı. Ve daha sonra ona bir söz verdiler. Bir sene sonra bir daha geleceğiz. O zaman senin oğlun olacak. Büyük bir şey. Ve şimdi İbrahim onlara görünce ne diyor? Madem kulunuza konuk geldiniz, bırakın sizi yiyecek bir şeyler getireyim. Biraz dinlendikten sonra yolunuza devam edersiniz. Adamlar peki dediğin gibi olsun dediler. İbrahim hemen çadıra Sara'nın yani eşinin yanına gitti. Ona hemen 3 ölçek ince un al. Yoğurup pide yap. Bu 10 kilo. Pide yap dedi. Ardından sığırlara koştu. Körpe ve besili bir buzağı yani küçük bir dana seçip uşağına verdi. Uşak buzağı hemen hazırladı. İbrahim hazırlanan buzağı yoğurt ve sütle birlikte götürüp konuklarının, misafirlerin önünü koydu. Onlar yerken o da yanlarında ağacın altında dururdu. Bakardı yani. Tamam mı? Bir hizmetçi gibi duruyor. Onlar yesin. Bu sanki insanın içinde bir refleks. Öyle değil mi? İstiyorsun kendini iyi bir ev sahibi olarak gösteresin. Senin evine insanlar geldi mi, misafirler geldi mi? Tabii ki yani ev sahibinin görevlerini yerine getirmek istiyorsun. Kaç defa ben kendim gittim bir kişinin evine. Misafir oldum ama çok vakit yoktu. İsterdim başka bir iş yapayım. İsterdim bu kişilerin ruhsal bir konu konuşayım. Yani hangi bir başka iş yapayım. Adam da oturup benimle konuşacağına ne yapıyor? Oraya buraya kopuşuyor. Tamam mı? Tazı ekmek getir. Tamam mı? Baklava al. Mutfağa giriyor. Uzun uzun yemek pişiriyor. Ben bekliyorum burada. Adam böyle şeylerle uğraşıyor. Özellikle Doğu, İstok yani oryantal devletlerde bu daha fazla, daha da aşırı. Her şey lazım bol olsun, her şey lazım daha fazla olsun. Değil mi? O kadar yemek koyuyorsun kesinlikle yemeyecek. Yani yiyebileceğin 10 katını veriyorsun. Hani ben bak ben sana ne kadar büyük saygı gösteriyorum diye bir haber bırakıyorsun. Adam ne yaptı? 3 misafir geldi İbrahim'e. 15 kilo ekmek yaptırdı. 15 kilo ekmek olur mu 3 kişiye? Tamam mı? Kocaman bir dana. Sen olsun bir kilo et yani hani 2 kilo et yiyebilirsin 3 kişi. O işte 60 kilo et koydu onların önünde. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Lazım artsın. Yoksa iyi bir ev sahibi değilsin. Ve İsa da Marta'nın ve Meryem'in evine gelince aynı durum oldu. Değil mi? Marta'nın evine geldiği zaman sadece 3 kişi değil de onlar daha fazla. En azından 13 kişiydiler. Minimum. Belki de daha fazla. İbrahim'in karısının, Sara'nın bir sürü hizmetçileri vardı. Ama Marta yapayalnız kaldı. Sen düşün. Bir kadın olarak 14 kişiyi beslesen yapayalnız kaldı. Onun için Marta Meryem'e kızmaya başladı. Hani o da ne sanıyor kendini? Ben burada kopuşurken o rahat rahat holda oturuyor. İsa ve öğrencilerle muhabbet yapıyor. Ben şimdi göstereceğim ona. İçindeki duygu böyle. Bir öfke uyandı onda. Sanıyoruz hepimiz insanız ve hepimiz bunu hani yaşadık. Hepimiz buna yani ortak olabiliriz. Demek birincisi bu. Yani İsa'yı nasıl baktı? İsa'nın sayesinde önem kazanmak istedi. Marta'nın birinci durumu buydu. İsa'nın sırtından yani sanki ün kazanmak istedi. Şimdi ikincisi Marta kalkıp İsa'yı suçladı. Suçladı İsa'yı. Marta İsa'yı davet etti. Misafir olarak onlarda kalsın. Ama sonra İsa'yı azarlıyor. Hem de herkesin önünde. Sen hiç alınış etmiyor musun? Baksana benim kız kardeşim. Söyle ona bir şeyler. Sen bir misafir olarak ev sahibi sana böyle çıkışarsa nasıl durur, nasıl olacak? Düşün yani. Ve aynı durumu daha sonra görürüz. Ne zaman Lazar ölüyor ve İsa geliyor bu köye Lazar'ı ölümden diriltmeye. Gene Marta aynısını yapacak. Gene İsa'yı suçlayacak. Gene o da diyor Yuhanna İncil'inde, Efendimiz eğer sen burada olsaydın kardeşim ölmeyecekti. Gene suçluyor İsa'yı. Ama İsa zaten ondan istemedi büyük bir sofra yapsın. İsa hiçbir zaman demedi bana büyük bir yemek yap. Belki bir ayran, bir parça ekmek yeterli olacaktı. Ama kendi isteğinden yani bu kadar aşırı gitti. Bugünlerde de çok imanlı İsa'yı suçluyorlar. Değil mi? Aynı biçimde İsa'yı çağırıyoruz hayatımıza. Gel benim hayatıma, benim evime sanki. Ama eve geldikten sonra memnun değiliz İsa'dan. Suçluyoruz onu. Sen dedin hep mutlu olacağım ama bak hiç mutlu değilim. Sen dedin şifa vereceğin ama bak yine hastayım, iyileşmek yok. Böyle değil mi? Aynı bu sanki Marta'nın duyguları bizde uyanıyor. Tabii ki burada gene aynı mesele var. İsa ona söz vermedi. İsa ona söz verdi ki senin günahlarını bağışlatayım ve sana sonsuz yaşam vereyim ve onu yapacak da. İsa o sözünde duruyor. Duruyor %100 ama başka söz vermedi. Bugün maalesef bütün dünyada İsa'nın sözlerini saptırıyorlar. Yani zayıf imanlı kuzucuklar yani öyle sahte vaatlerle, sahte sözlerle kandırıyorlar. Ama en sonunda üçüncü bir şey var. Marta İsa'nın rolünü anlamadı. İsa'nın kim olduğunu anlayamadı. Sanki İsa'yı aldı. Yani biraz abartarak konuşuyorum. Sanki İsa'yı evine çağırdı bir süs eşyası gibi, ukrasa gibi. Hani İsa benim evime gelsin bir süs. Hani evim daha güzel, daha süslü olsun. Hayatım güzel ama İsa geldi mi hepten güzel olacak. Öyle bir düşünce vardı onda sanki. Bugün de birçok kişi bu hatayı yapıyorlar. Hayatım aslında güzeldir, iyidir. Ama ko İsa da gelsin hayatıma o zaman hepten güzel olur. Evet. Birçok kişi İsa'yı öyle görüyorlar. Marta gibi. Ama İsa gelmedi süslemeye. Bunu anladın mı? İsa gelmedi senin hayatını biraz düzeltirmeye. İsa gelmedi senin hayatında azıcık bazı değişiklikler yapmaya. Ama İsa geldi seni kurtarmaya. Kurtarmaya. Ne demek kurtarmak? Kurtarmak demek bir korkunçluk var da kurtarıyor. Öyle değil mi? Çok büyük bir korkunçluk var. O da nedir bu korkunçluk? Allah öfkeli. Allah sana öfkelendi. Ve onun öfkesinden seni kim kurtaracak? De o durumda İsa geldi. O öfkesinden seni kurtaran odur. O istiyor yani Allah istiyor bütün dünyaya davalasın. Her bir insanı. Nasıl o davadan kurtulacağım? Tek problem bu. Başka bütün problemler ufak kalıyor. Senin sağlığın olsun, senin para durumun olsun, sen yani evdeki anlaşman olsun bilmem ne, insanlardan saygı ve bütün bunlar hepsi boş şeyler. Yani en büyük tema varken işte sen kendi kendini olursa Allah'ın öfkesinden nasıl kurtulacağım? Savaşta bombalar sen güzel süslü evin üzerine düşmeye başladı mı? Tapetleri mi sıkılacaksın? Ama bizim halimiz bu. Bizim halimiz bu. Anlamıyoruz asıl problem nedir? Değil mi? Ve işte İsa onu yapıyor. Senin yanan evin içinden seni çıkarıp kurtarıyor. Bomba düşmüş, yanıyor. Ve biz yani böyle bir kurtuluş buluyoruz. İsa Mesih'in yaptığı budur. Marta bunu anlamadı. Ve dördüncü bir şey, Marta çok kahırlanmaya başladı. Çok sıkılmaya ve kahırlanmaya başladı. Tamam mı? Luka 21. bölümde, ayet 34'te, İsa dünyanın sonu ve kendi gelişi için öğrencilerine akıl veriyor. Dünyanın sonu, ahiret. Dünyanın sonu geldi mi nasıl bir düşüncede olacaksın? Ve o da İsa şöyle diyor. Ama kendinizi kovayın. Yürekleriniz yemek, içkicilik ve bu hayatın kahırları ile sertleşmesin. O gün sizi bir kapan gibi ansızın yakalamasın. Çünkü yeryüzünde yaşayanların hepsini öyle yakalayacak. Hepsini öyle yakalayacaktır. Dünyanın sonu herkesin üzerine gelecek. Hani ansızdan, hazırlıksız. Ve bizim için yani iki tane büyük tehlike var diyor. Ne diyor? Yemek ve içkicilikle hani sapabiliriz. Ve öbür taraftan hayatın kahırlarıyla. Var imanlı, kendini veriyor eğlenceye. Boş veriyor. Ye iç. Öbür taraftan bazı kişiler tam tersini yapıyor. Daha fazla sıkıntı sokuyorlar. Ne olacak, ne olacak, ne olacak? Bugünün kahırları, sıkıntıları. Bu hayatın kahırları. Ve rezultat ne? Yüreğiniz bununla sertleşmesin diyor. Sertleşiyor senin yüreğin. Bütün düşünce, bütün sıkıntın, bütün fikrin oraya gidiyor. Ve o yüzden Rab'e, Mesih'e yer kalmıyor. Yer kalmıyor onu düşünesin. İzin vermiyorsun yani. Senin hayatına, senin yüreğine dokunsun. Ne fazla rahat olalım, boş verelim, ne de gündelik işlerle kahırlanalım. İsa demiyor boş ver gündelik işlerini. Hayır, elbette yapacağız. Ama kahırlanmak, sıkılmak başka. Evet, İsa senin hayatına misafir geldi. Sen artık o vakti nasıl kullanıyorsun? Sen onu bıraktın holda, hayatını daha süslü yapasın diye mi? Öyle bir durum mu var? Senin zamanın sonsuz değil, bunu anla. Ya öleceksin ya da daha önce İsa Mesih dönecek bu yeryüzüne. Öyle de böyle de zamanın sonsuz değil. Düşün, sen bütün vaktini mutfakta geçirdin. En süper bir sofra kurdun misafiri. O da yiyecek ve yedikten sonra hemen kalkıp yoluna devam edecek. O zaman pişman olmayacaksın mı? İstemeyeceksin mi azıcık vakit geçirirsin onunla? Çok defa ben bunu yaşadım. Bir yere geliyor, istiyorum konuşayım. Ama bütün gün, bütün vaktini kullanıyorlar bana hizmet etmeye. En sonunda lazım kalkayım artık. Vakit kalmadı konuşmaya. Marta İsa'ya öyle davrandı. Kosen var mı böyle aynısını yapma. Keşke onunla daha fazla vakit geçirseydim yani. Demek durumda kalmıyorsun. Sanki bıraktın İsa'yı yalnız daha süslü bir hayat süresin diye. O da çok kahırlanmak demektir. İsa biliyor ki bu hayatın sıkıntıları ve kahırları ruhsal hayatımıza otalaktır, zehirdir. Engel oluyorlar. İsa ile beraber vakit geçiresin. Öyle değil mi? Birçok kadın için kendi evi puttur. Bunu açık söyleyeyim. Birçok kadınları için kendi evleri bir puttur. Yani aklı, fikri, hizmet orada. İnsanları kovuyorlar ev batmasın diye. Kaç defa kendim şahit oldum. Çocukları atıyorlar sokağa, atıyorlar merdivenlere. Orada oynasınlar. Yeter ki benim evim temiz kalsın. Acıyorum kızanlara. İnan merdivenleri pislik içinde duruyorlar. Yeter ki ev temiz kalsın. Bu ne gösteriyor? Aslında biliyorum neden böyle yapıyor. Anaları bırakmayacak kızanlar dalsın, en ufak toz gelsin eve. Daha iyi kendi kızanını boklukta oynasın. Ne kadar komşular demesinler, onun evi tozlu. Değil mi? Bir imanlı olarak o kadar vakit harcıyor musun? O kadar düşünce ve zahmet harcıyor musun? Ne kadar kendi evini düşünüyorsun? Yani kendi yüreğini o kadar temiz tutmaya o kadar titiz mi davranıyorsun? Ne kadar hani evin temiz kalsın? Hı? Bunu hiç düşündün mü? Nereye daha fazla vakit geçiriyorsun? Nereye daha fazla düşünceler harcıyorsun? Erkeklerin çoğu kahırlanıyor gelecek için. Kızıma düğün yapacağım, çocuğuma ev alacağım. Hani bütün bunlara para lazım. Ay neden bulayım? Gideyim gurbette kazanayım. Bütün bu şeyler için değil mi? Türkiye'de güzel bir atasöz var. Kocana göre bağla başını, harcına göre pişir aşını. Yani ne kadar paran varsa ona göre yemek yap. Ona göre yaşa. Niye kendini bir strese sokuyorsun? Niye kendini bir sıkıntıya sokuyorsun? Kahırlanıyorsun böyle şeyler için. Evet. Bu kahırlarla kendi ruhsal hayatını yok edeceksin. İsa onu bildiği için kendi imanlılarını uyarıyor. Kahırlanmayın. Sıkılmayın. Ben size bakacağım. Evet, ama önce siz benim işimi görün. Kardeş, sen biraz rahatlanıp yükünü Rabbi bırakmaya öğrenirsen, o dünya şeylerin üzerine ne kadar sıkılırsan, ne kadar kağılanırsan, onun diyelim %5'ini, 5%'ini Rabbin işine harcarsan, ona kahrolandırsan, eminim o boşuna olmayacak. Hiç boşa olmayacak. Marta'dan öğrendiğimiz dersler bunlardır. Ve İsa Marta'ya diyor, Marta, senin çok kahrıların var, sıkıntıların var. Ama Meryem başka bir şey yaptı. O İsa iyi tarafını seçti. Ve o ondan alınmayacak. Ben kendimi çok defa sormuyorum. Bu nedir iyi tarafı, iyi şeyi seçti? Nedir ya? Meryem neyi seçti de ondan alınmayacak? Bu biraz havada kalıyor. Ve şimdi burada ikinci tarafına bakalım, Meryem'in durumuna. Meryem daha iyisini seçti ama o şey nedir? Ne olabilir? Birincisi, bu onun seçtiği iyi tarafı İsa'ya yakın olmak. İsa'ya yakın olmak. Bütün bu zaman içinde belki 5 saat durdular onların evinde. Bu 5 saat içinde Marta İsa'yı görmedi. İsa'dan uzak kaldı. Ama Meryem İsa'ya yakınıydı. Yakınıydı. Ne kadar ters. Marta İsa'yı çağırdı. Ama sonra ondan uzaklaştı. Kendi kendine dedi ki, İsa benim evimde dursun o yeter. İsa benim evimde dursun o yeter. Ama yakınlık aramadı. Meryem için ona yakın olmak daha önemliydi. Onu seslerken, onu dinlerken her şeyi unuttu. Onun yanından ayrılmak istemedi. Ve bizim için burada büyük bir ders var. Yeterli değil İsa'ya çağırıyorsun senin hayatına, senin evine. Ama ona yakınlık arıyor musun? Ona yakın olmak istiyor musun? O sana bir yük müdür yoksa sevinç mi getiriyor? Yani ihtiyaç mıdır yoksa onsuz da olur. Nasıl? Dua etmek bu demektir. Rab'be yakın olmak istiyorsun. İncil'i okumak bu demektir. Rab'be yakın olmak istiyorsun. Bütün bunlar, bütün bu dersleri Meryem'den öğreniyoruz. Yani onun seçtiği iyi şey bir parça budur. İsa'ya yakın olmak. İncil'in son kitabında açıklama, Vahiy kitabında 14 ayı 4'te şöyle diyor. Orada 144 bin kurtulmuş kişi gösteriliyor. Onlar büyük sıkıntıdan geçmiş olanlar diye geçiyor. Ve en sonunda diyor ki, ve kuzu her nereye giderse onlar da onun peşinden gidiyorlar. Yani kuzu kim? Tabii İsa. İsa hem iyi çobandır ama burada kendisi bir kuzuymuş gibi gösteriliyor. Çünkü kuzu olmakla yani hakkı oldu, çoban olsun. Önce kuzu oldu, sonra çoban oldu. O senin halinden anlıyor. O senin bütün sıkıntılarını, telaşlarını, korkularını ve zayıflıklarını biliyor. Onun için ondan uzaklaşma, ona yakın kal. Meryem istedi yakın kalsın. Önemli olan buydu. Onun sesini işittin mi, kendini saklama. O seni çağırdı mı, ona gel. Yeterli değil, hani dediğimiz gibi, İsa'yı bir misafir gibi evimize çağıralım. Ama ondan sonra günden güne vakit geçirelim. Meryem gibi. İkincisi, Meryem, Rab'bin sözlerini sesledi, dinledi. Rab'bin sözlerini işitti. Marta, Rab'bin sözlerini işitmedi. İsa çok konuştu ama Marta hiçbir sözünü, İsa'nın hiçbir sözünü işitmedi. Mezmur 40, ayet 6 bizi şöyle anlatıyor. Kurbandan, sunudan hoşnut olmadın. Allah kurban istemedi ama kulaklarımı açtın. Kulaklarımı açtın. Dinlemek var burada. Yakmalık sunu, günah sunusunda istemedin. Bak burada bir kontrast yapılıyor değil mi? Bir tarafta kurban vermek, Allah için bir şeyleri yapmak, Allah'a hizmet etmek, öbür tarafta işitmek. Ve hangisi daha iyi, hangisi daha üstün? İşitmek diyor. Bu daha önemli, Allah'ı işitmek. Bu ve buna ayetler seviyoruz konuşalım imansızlara göstermek için. Bak kurban ne kadar boştur. Bu ayetleri böyle kullanıyoruz. Ama bu ayet bizi de konuşuyor. Elbet kurban boş bir şey ama biz öbür tarafını yapıyoruz mu? Kulaklarımızı açtık mı? İşitiyor muyuz? Bu Meryem gibi. Evet. Çok kişi İsa'yı terk etmeye başlayınca Petrus İsa'ya dedi. Rab nereye giderim? Sonsuz yaşamın sözleri sende. Sonsuz yaşamın neleri? Sözleri. İşitiyor musun? dinliyor musun? Meryem gibi İsa'ya yakın mısın? Ve kulaklarını açtın mı? Rab sana konuşsun. Açıklama 2. ve 3. bölümde 7 kiliseye geçiyor ve İsa her bir kilise birer mektup yolluyor. Ve her mesajın sonunda aynı diyor. Kimin kulağı varsa seslesin kutsal ruh topluluklara ne diyor. Kolosiler 3.16 şöyle yazıyor. Mesih'in sözü içinizde bol bol yaşasın. Sonra konuşuyor ilahi söylemek için. Demek Allah'ın sözü içimizde bol bol yaşasın diyor. Onun için tabii ki dinlemek lazım. Evet. Üçüncü olarak Meryem neyi seçti? İsa'ya yakın olmaya, İsa'nın sözlerini işitme ve üçüncüsü İsa'ya öğrenci olmaya. İsa'nın öğrencisi oldu, talebesi oldu. Ayakların dibinde oturdu diyor. Marta ayakta, mutfakta hizmet ediyor. Meryem gene diyor İsa Mesih'in ayağının dibinde oturmuş. Niye böyle? Bu pozisya, bu duruş diyelim, ayakların dibinde oturmak bir muallimin öğrencisinin pozisyonuydu. Tamam mı? Muallim oturuyor ama öğrenci daha aşağıda oturuyor. Meryem burada tam bir öğrenci gibi gösteriliyor, talebe. Değil mi? İsa'nın 12 talebesi vardı, öyle mi? O zaman bu Meryem ne yapıyor? Luka İncil'inde okuduğumuz zaman bu olayı, Luka demek istiyor ki Meryem de öbür 12 apostol kadar hani İsa'nın öğrencisi oldu. Öğrencisi oldu. İsa burada çok büyük bir yenilik yaptı. O zamana kadar kadınların hakları yoktu. Büyük hocaların öğrencileri olsunlar, talebeleri olsunlar. Kesinlikle olmaz. Çünkü hani bir laf var ya, saçı uzun, aklı kısa. İşte böyle. Kadınların durumu bu. Ve İsa Mesih'in zamanında sanmayalım İsa Sef'te ilk olarak öğrencileri çağırdı. Yani İsa'nın zamanında çok Yahudi hocalar bunu yaptı. Herkes kendi etrafında öğrenciler çağırdı, yetiştirdi onları. Onlar gece gündüz onunla birlikteydiler. Ve İsa da aynısını yapıyor. Ve bu durumda görüyoruz Meryem de İsa'nın bir öğrencisi oldu. Büyük bir revolüsyon, büyük bir yenilik. Herkes sanıyorum İsa'yı mana buldun. Sen nasıl olabilir yani, tamam güzel konuşuyorsun ama nasıl kadınları kabul ediyorsun öğrenci olsun? Onlar ne arıyorlar erkeklerin arasında? Onların kafaları çalışmıyor. Bazı sitatlar okuyacağım, bazı aktarmalar okuyacağım. İsa Mesih'in zamanından kalan kitaplardan Yahudiler kadınlara nasıl bakardılar? Tamam mı? Çünkü İsa öyle bir halk, öyle bir kişinin ortasında yaşadı. Ve şimdi bakın, bunlar şimdi değil İncil'den, yanlış anlamayın. Bunlar işte Yahudilerin kitaplarından. Kadın ne hakim olmaya, sidya, ne de dava yerinde şahitlik vermeye layıktır. Devlette herhangi bir görev yapmaya da layık değildir. Musa'nın kanununda diyor ki kendini bir kral seçeceksin, değil bir kraliçe. De böyle yazıyor. Başka. Erkek her sabah şu dua okumalı. Ey Rabbim, sana şükür ederim ki beni kafir olarak yaratmadın, beni akılsız olarak yaratmadın ve beni bir kadın olarak yaratmadın. Erkekler her sabah böyle dua etsinler. Tekrar söylüyorum, bu değil kutsal kitaptan. Yanlış anlamayın. İsa'nın zamandaki düşünce buydu. Bir kadına, başka bir sitat. Bir kadına fazla konuşmak erkeğe yakışmaz. Çünkü kadınların konuşmaları hep zina hakkındadır. Kim kadına fazla konuşursa kendi kendine zarar veriyor. Ve en sonunda cehennemi miras alacak. Bak öyle düşünürler. Bir tane daha. Musa'nın kanununu kendi kızına öğrettirme. Çünkü kadının aklı öğrenmeye elverişli değil. Kadının düşünceleri ancak önemsiz, saçma şeylerle meşguldür. Ve bir tane daha. Diyelim bir ırmağın kıyısında durup görüyorsun nasıl bir kadın hem de bir erkek boğuluyor. En birinci erkeği kurtaracaksın. Çünkü Allah'ın kanununu onlara daha fazla sorumluluk vermiştir. Ama kadının aklı sadece iplik ermeye kadar eriyor. Hatta daha iyidir Musa'nın kanununun kitabını yakasan ne kadar bir kadına veresin. Ne kadar büyük bir aşağılamak vardı. De işte bunlar İsa Mesih'in zamanındaki hani durumlar. Kadına öyle bir pozisyona layık gördüler. Tamam. Aşağılık kesinlikle öğrenmez. Ama İsa ne yaptı? Meryem'i ve sadece Meryem değil, Meryem'i de tamam bir öğrenci olarak kabul etti. Evet. Ve sadece bu değil. Başka olayları da görüyoruz. Nasıl İsa Mesih'in hayatında kadınlar büyük bir rol oynuyor. Luka 8 ayet 1'den 3'e kadar. Dinleyin. Sonra İsa köyden köye, kasabadan kasabaya gezmeye başladı. Halka konuşup Allah'ın krallığından için iyi haberi bildirdi. 12'ler de onunla birlikteydiler. Tamam, bunu anladık. Hem de bazı kadınlar vardı. Yani 12'lerle birlikte başka kadınlar da köyden köye gezerdiler. İsa onları kötü ruhlar ve hastalıklardan kurtarmıştı. Meryem, ona Mecdeli derdiler. Ondan 7 tane kötü ruh çıkmıştı. Yoana, Herodes'in veziri olan Suzan'ın karısı. Suzana ve daha birçok kadınlar. Kendi kesirlerinden onların geçimi için yardım ederdiler. Sponsorluk. Sponsor oldular. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu İsa'nın zamanında düşünülmez bir olay. O kadar... Yani ne yaptı İsa? Kadının rolünü sanki yükseldi çok fazla. Evet, ikinci bir mesele, dirilişinin şahitleri olarak kadınları seçti. Değil mi? Az önce okuduk, kadının hakkı yok, şahitlik yapsın bir mahkemede, bir davada. Ama İsa Mesih kendi dirilişinin ilk şahitleri olarak kadınları seçti, erkekleri değil. Apostolar 10:41'de şöyle yazıyor Apostolların işleri. Bütün halka görünmedi diyor Petrus. Bütün halka görünmedi. Allah çok önceden şahitler seçti. İşte onlara göründü. Demek çok önceden Allah seçti. Kim İsa Mesih'in dirilişine şahit olsun. Ve bunların ilk şahitleri hepsi kadındı. Bu hakikat İsa'nın müjdesini doğru olduğuna çok büyük bir ispattır. İsa Mesih'in dirilişi bizim için en büyük bir ispat. Dokunza tersu. Çünkü bir kişi kalksın bu haberi uydurmaya, o zaman seçmeyecek kadınları. Anladınız mı? Hani apostolar şimdi erkekler bir ara gelip biz şimdi bir masal uyduruyoruz. Yok İsa dirilmiş. O zaman diyeceğiz Petrus gördü onu, Yuhanna gördü onu, Thomas gördü onu. Ama ilk şahitleri kadınları gösteriyor. Değil mi? Ve sanki eğer biz bunu uydurmaya kalksak kesinlikle kadınları katmayacağız oraya. Bizi daha fazla inansınlar diye. Sonra İsa konuşurken halka öyle sözleri seçti. Yani kadınların anlayacağı biçimde konuştu. Onların dünyasından örnekler verdi. Tamam mı? Mesela önce İsa erkeklere konuşarak diyor ki, gökteki kargalara bakın. Ne ekeler ne biçeler. Çünkü erkekler tarlada işliyor. Değil mi? Bu erkeğin işi, erkeklerin işi. Onların dünyasından bir ruhsal ders veriyor. Ve sonra aynı dersi veriyor kadına. Yani kadının dünyasından. Devam ediyor. Bu sefer kadınlara konuşarak diyor ki, tarladaki çiçeklere bakın nasıl büyüyorlar. Ne iş yaparlar ne de iplik eğerler. Kadının işinden bir örnek veriyor. Niye? Niye zahmet etti? Çünkü erkekleri ve kadınları aynı derecede tutuyor İsa Mesih. Matta 24:40. O vakit iki adam tarlada olacak. Birisi alınacak, öbürü geri kalacak. Yani iki adam diyor. Sonra aynı dersi kadınlara anlasınlar diye diyor ki, İki kadın bir değirmende oturup buğday öğütürecek. Birisi alınacak, öbürü geri kalacak. Yine kadınlara konuşuyor. Zahmet yapıyor. Aynı dersi iki defa versin. Yeter ki kadınlar anlasın. Sonra, dördüncü bir şey. İsa öğrencilerin dikkatini kadınların yaptıklarına çevirdi. Bakın, bu kadını gösteriyorum size bir örnek olarak. Tamam. Matta 26:13'te diyor ki, bir kadın gelip orada İsa Mesih'in ayaklarını mesediyor parfümle. Ve arkasından İsa diyor bu kadından için, size doğru bir şey söyleyeyim. Bütün dünyada iyi haber nerede bildirilecekse, orada bu kadının yaptığı da bildirilecek. Kadın anılsın diye. İsa kadını bütün imanlılara örnek gösteriyor. Sonra bu dul kadın var. Bir iki stotinka attı değil mi? İki kuruş attı yardım kasasına. Markus 12:43. Ve İsa diyor ki, size çok doğru bir şey söyleyeyim. Bu fukara dul kadın kasaya para atanların hepsinden daha çok attı. Beşincisi, İsa kadınlara merhamet gösterdi. Yani çok defa görüyoruz nasıl İsa özel kadınlara dönüp onlara merhamet gösterdi. Nasıl diyor, oryantal kafa, değil mi? Doğu kafası, anlayışı. Kadının tek değeri çocukları dünyaya getirsin. Öyle düşünürdüler, değil mi? Ama İsa çok başka davranıyor. Yuhanna 8 ayet 1'den 11'e kadar Yani ona getiriyorlar bir kadın, zinada yakalanmış bir kadın. Zinada yakalanmış bir kadın. Duracık, zina için iki kişi lazım. Nerede erkek? Ona getirmediler değil mi? Bugüne kadar aynı. Bugüne kadar aynı. Bir zina olayı oldu mu hep kadın suçlu. Kadın saçları göründü. Arabistan'da, İran'da, Pakistan'da öyle konuşuyorlar bugüne kadar. O da öldürülenlerin hemen hemen hepsi kadındır bu olaydan sonra. Evet ama İsa Mesih dedi ki kimin suçu yoksa o birinci taşı atsın. Bu kadına merhamet gösterdi. Tamam mı? Olabilir de ah ölsün ne yapayım desin. Ve Pentekost gününde bile görüyoruz ne zaman kutsal ruh geldi. 120 kişi bir odada toplanmıştı da ve 10 gün kadar dua ettiler. 10 gün gece gündüz dua ettiler. Ondan sonra kutsal ruh geldi. Ve o da kutsal ruh geldi erkeklerin ve kadınların üstüne. Aynı. Bu o zamana kadar düşünülmez bir olay. Nasıl? Kadının aklı yeterince yok yani böyle ruhsal işler anlasın diye düşünürdüler. Evet. Bugüne kadar Yahudilerin arasında onların toplantısında öyle bir kural var. Bir yerde bir toplantı olsun diye Yahudiler lazım 10 kişi bulsunlar. Yani 10 Yahudi toplansınlar. Bunlar minyan diyorlar. Minyan demek minimum, asgari sayı. Yani onsuz toplantı olmuyor. Ama bu sayı için sadece erkekleri sayıyorlar. Kadınlar bu sayıya girmez. Belki bir yerde 50 tane kadın var ama sadece 2 erkek olduğu için toplanamıyorlar. Çünkü minyan yok. 10 tane erkek yok. Evet. Ve yetmiyor bu. Devam ediyor. İsa Mesih ayrıldıktan sonra bile öğrenciler, apostollar da kadın yani imanlıları birer Rabbin işçisi kabul ettiler. Kilisenin içinde bu ayrım yok. Okuyorum size. Filipiler 4, 2 ve 3. Filipi kilisesinde 2 kadın vardı. Evodia ve Sintihe adında. Paulus şöyle diyor. Evodia ve Sintihe'ye yalvarırım. Rab'de aynı fikirde olsunlar. Sana da yalvarırım ey hakikat hizmetçi arkadaş. O kadınlara yardım et. Onlar benimle, Clement'le ve başka iş arkadaşlarımla birlikte iyi haberde işlediler. Atları yaşam kitabında yazılıdır. Paulus bu iki kadına ne at koyuyor? Nasıl bir at koyuyor? Neymişler bunlar? İş arkadaşlarım, koleşka. Bunlar koleşka. Biz kolegayız. Aynı işte çalışıyoruz. Bakın, konuşmuyoruz evde bulaşık yıkamak için. Bu konuşuyor kilisede hizmet etmek için. Ruhsal işlerde konuşuyoruz. Tamam mı? Nasıl Paulus müjdeledi? O iki kadın da müjdeledi. Nasıl Paulus kutsal ruhun gücüyle çalıştı? Bu kadınla çalıştı. Birçok kız kardeşler bu sözleri işittikleri zaman bu onlara çok iyi geliyor. Diyor, hakkımız var bilmem ne yapmaya. Hakkımız var. Ama haklarla beraber sorumluluklar da geliyor. Özelliklerin yanı sıra da görev var. Tamam mı? Ben bekliyorum öyle bir zaman diyeceğim falanca kasabada ihtiyaç var. Kızan dersleri, çocuk dersleri yapmak için ve kişileri yetiştirelim ve hemen 10 kız kardeş gönüllü olarak katılacak. O duruma gelmeliyiz. Tamam mı? Anlayacak ki o işte aynıyız. Rabbimiz. Bekliyorum öyle bir zaman diyeceğim iyi olacak bir kız kardeş İngilizce okumaya ve yazmayı öğrensin. Çok yazmak işler var. Ondan sonra bir kız kardeş gelip kendini geliştirsin bu işi için. Bekliyorum öyle bir zaman diyeceğim fukaraları beslemek için lazım birkaç kız kardeş çıksın meydana ve hemen gönüllü kişiler çıksın. Bekliyorum bütün Bulgaristan'da imanlı kız kardeşler kendi rollerini yerine getirmeye başlasınlar. Bütün bunları öğreniyoruz Meryem'den, Meryem'in durumundan. Marta kendini ayırdı, İsa'yı görmedi, İsa'yı işitmedi, İsa'nın sözlerini işitmedi ve ondan uzak kaldı. Ama Meryem bir öğrenci oldu. Sana 3 soru. Sen İsa'yı misafir etmeye mi bakıyorsun yoksa o sana mı hizmet ediyor? İkinci bir soru. Sen onun kafasında mı duruyorsun yoksa onun ayaklarının dibinde mi? Çünkü Marta onun kafasında durdu. Sen. Meryem gene onun ayaklarının dibinde. Üçüncü bir soru. Sen İsa'dan uzak iken telaşa mı düşüyorsun yoksa ona yakın mı olmak istiyorsun? Yani rahat olasın. Rab size bereketlesin ve bu sözleri bizim yüreğimize yazsın. Amin.